لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, derse başlamadan önce birkaç hususu arz etmek istiyorum. Birincisi, gerek Müslüman hanım kardeşlerimiz, gerekse Müslüman erkek kardeşlerimiz, ayakkabılarını eğer yanlarında veya yakınlarında bulunduracaklarsa sağlam bir naylon torbanın içerisine ayakkabılarını mutlaka koymalarını ve öylece muhafaza etmelerini rica ediyoruz. Zira ayakkabılardan dökülen pislikler hepiniz biliyorsunuz ki son derece mahzurlu ve çirkin bir şey olur. Bir naylon torba bulundurun, ayakkabınızı onun içinde muhafaza edin. Hiçbir sakıncası olmaz. İkincisi, yine Müslüman hanım kardeşlerimizden ısrarla rica ediyoruz. Çocuklara çekirdek veya simit gibi şeyler caminin içinde yedirmesinler ve halılara, secde edilen yerlere bu gibi şeyleri dökmesinler. Son derece günahtır. Çekecekleri vebal çok büyük olur. Gerek camiye girerken, gerekse çıkarken acele etmeye, telaşa kapılmaya hiç lüzum yok tabii. Yavaş yavaş tefekkürle, zikrullah ile, Allahu Teala'ya hamdü sena ile Allah'ın evini sükunetle terk etmek lazım. Özellikle orta kapıdan Müslüman erkek kardeşlerimizin çıkmasını veya girmesini İslam adabı ve ahkamı açısından ısrarla dikkat etmelerini rica ediyoruz. Orta kapıdan Müslüman hanım kardeşlerimiz girecekler veya çıkacaklar. Başka türlü işare bulamadık. İşte ala kaderil imkan bu şekilde idare edeceğiz. Cenab-ı Hak uzaktan yakından gelen, bilhassa bugün ta Bursa'nın, Bursa vilayetimizin Osmanlı İslam Devleti'nin baş şehri veya baş şehirliğini yapmış bulunan Bursa'mızdan Kestel nahiyesinden bir otobüs dolusu Müslüman kardeşlerimiz gelmiş bulunuyorlar. Aynı şekilde çok uzak Düzce'den, Adapazarı'ndan vesaire yerlerden de dolmuşlarla, otobüslerle gelen hanım ve erkek kardeşlerimiz var. Onlardan ve sizlerden ve bütün gayret-i diniye içinde çırpınan mümin kardeşlerimden Hazreti Allah ebediyen razı olsun inşallah. Bir diğer husus da İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı tarafından derufte edilen Darul Kur'an Kız Dershaneleri açılacak. Allah'ın inayetiyle, Müslüman kardeşlerimizin gayretiyle Darul Kur'an Kız Kur'an Kursu bu ayın 15'inde Cumartesi öğle namazından sonra bir açılış merasimiyle hizmete açılacaktır. Bulunduğu yer bu Fatih'te Draman otobüs durağı arkasında yüksek, büyük bir bina, çok büyük bina, 90 numaralı Draman otobüsleri Eminönü'nden kalkıyor. Fatih Çarşamba'yı geçtikten sonra Draman'a varıyor. Otobüs durağının hemen arkasında çok büyük bir bina, çok büyük bir inşa halinde bu Kız Kur'an Kursu açılışa hazırlanıyor. Bu ayın 15'inde, cumartesi öğle namazından sonra özellikle Müslüman hanım kardeşlerimizin bu açılış merasimine katılmalarını da ısrarla rica ediyoruz. Cenab-ı Hak İslam yolunda atılan her adımı ebediyen muvaffak eylesin inşallah. Aziz müminler, asil Müslümanlar, Hicret-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam, Efendimizin mübarek hicretleri üzerinde duruyorduk. Geçen dersimizde hicretin kelime manası üzerinde bir ayet-i celileyle meseleye başladık. Bugün de hicret mevzuunun, hicret meselesinin Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yerini, hicretin yerini, hicretin hükmünü, hicret üzerinde Allah-u Azimüşşan'ın hükmünü kısaca belirttikten sonra genişliğine, mevzularımıza devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 114 sure var. Bu surelerden birisi de Nisa suresi. Suretün Nisa. Suretün Nisa'nın 97. ayetinde hicretin hükmü aynen şöyle belirtiliyor. Hicretin hükmü. Bakınız. Hemen arz edip geçeceğim. Estağfirullah. İnnellezîne teveffâhumul melâiketü zâlimî enfusihim kâlû fîme kuntum kâlû künnâ müstedâfîne fil ard kâlû elem tekün ardullâhi vâsi'a fetuhâcirû fîhâ feilâike me'vâhum cehennem ve sâet mesîrâ. Sadakallâhul azîm. Allah-u Azimüşşan aynen şöyle haber veriyor. İnsanların ruhunu kabz eden melekül mevt, yani ölüm meleği, insanın ruhunu, ruh emanetini alan ölüm meleği, insanın canını alırken aynen şöyle söyleyecek, şu şekilde söyleyecek. Kalu diyecekler ki, fîme kuntum, siz dünyada 60-70 şu kadar ömür sürdünüz, hayat sürdünüz. Bu ömrünüzde, hayatınızda Allah'ın dinini hakim kılabilmek için, Allah'ın hükmünü hakim kılabilmek için ne yaptınız, nasıl mücadele ettiniz, ne iş yaptınız diyecekler. Melekler insanın ruhunu alırken aynen soracakları suali Hazreti Allah şimdiden haber veriyor. İnnellezîne teveffâhumul melâike. Melekler insanı vefat ettirirken, yani ruhunu, canını alırken aynen vallahi şunu soracak. Fîme kuntum, dünyada ne iş yaptınız siz? Allah'ın hükmü geçsin diye, kelimetullah yükselsin diye, yeryüzünde Allah'ın kanunları hakim olsun diye ne kadar çalıştınız, ne yaptınız bakayım, ne gibi amellerde bulundunuz? Sual. O canı çıkan Müslüman veya insan şöyle cevap verecek. Kalu diyecekler ki, künnâ müstedâfîne fil ard. Arzda, yeryüzünde, yaşadığımız yerde biz zayıf idik, sözümüz geçmiyordu. Hiç kimseye söz geçiremiyorduk, gücümüz yoktu, iktidarımız yoktu, pek fazla nüfuzumuz, hakimiyetimiz yoktu, zavallı insanlardık diyecekler. Buna mukabil melekler de aynen şöyle söyleyecekler. Kalu, elem tekün ardullahi vasiha, Allah'ın arzı, arazisi, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? فَتُحَاجِرُوا فِيهَا. Niçin o İslam'ın hükmünü yaşayamadığınız yerden çıkıp da bir başka memlekete gidip niçin orada Allah'ın hükmünü inkar etmediniz? اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَا. Allah'ın arzı, Allah'ın yeri, Allah'ın arazisi tükenmiş miydi? Geniş değil miydi? فَتُحَاجِرُوا فِيهَا. Hicret edeydiniz. Bir başka memlekete gidip orada Allah'ın hükmünü yaşaydınız. Dininizi hakim kılaydınız, neden dininizin yaşanamayacağı yerde boyun büktünüz, neme lazım dediniz, niçin neme lazım sözünü söylediniz, niçin bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediniz, niçin küfrün altına yaşadınız, niçin şirkin altına yaşadınız diyecek. Allah'ın melekleri böyle soracak. فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا Yeryüzünde diğer bir yere hicret etseydiniz ya, niçin çakılıp kaldınız? Ayet okuyorum. Ve susacaklar tabii, başka bir cevap veremeyecekler. Melekler diyecek ki, فَاُلَٰئِكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ Sizin gideceğiniz yer, Allah'a yemin ederiz, cehennemin ta kendisi olacaktır. وَسَاءَتْ مَصِيرًا Ne kötü bir yer orası, ne korkunç bir yer cehennem, ne müthiş bir yer o cehennem. Ve Cenab-ı Hak böyle, saet demekle dehşetini haber veriyor cehennemin. İşte Kur'an-ı Kerim'deki yeri, hicretin yeri. Müfessirin, yani tefsir alimlerimizin beyanına ve hükmüne göre bu ayet, Nisa suresinin 97. ayeti olan bu ayet, müfessir, Kur'an'ı tefsir eden alimlerimizin beyanına göre, bir yerde dinini, imanını, İslam'ını tam yaşamaya imkan bulamayan bir adamın oradan hicret etmesi ona bir farz, ona bir vacip, ona bir emir olmaktadır. Bunu terk ederse nefsine zulmetmiş olur. Zalimi enfusihim, nefislere yazık etmiş, nesillerini mahvetmiş olurlar. Ve cezaları cehennem olur diyor Rabbül Alemin. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle bir hadiseye rastlıyoruz. Tefsir-i Kebir namındaki Fahruddin Errazi Hazretlerinin muazzam tefsiri olan Tefsir-i Razi'de, Tefsir-i Kebir'de aynen şöyle bir vaka var. İnne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ba'se hazihi ayete ila müslimi Mekke. Bu ayet-i kerime, okuyup izah ettiğim bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman, geldiği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam bu ayet-i kerimeyi Mekke'deki Müslümanlara gönderdi. Henüz Mekke'de hicret etmemiş, orada az da olsa, birkaç kişi de olsa bulunan, Mekke'de bulunan Müslümanlara bu ayeti gönderdi. Fekale Cündüb ibn-i Damre libenihi Cündüb isminde Hazreti Cündüb Ali radıyallahu anh, mümin Müslüman bir sahabi bu, Cündüb ibn-i Damre, bu mübarek sahabi bu ayet-i kerimeyi okur okumaz yaşlı bir Müslüman, اَحْمِلُونِي فَاِنِّي لَسْتُ مِنَ الْمُسْتَدَعْفِينَ Derhal benim hayvanlarımı hazırlayın, beni hayvana bindirin, ben Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimde belirtilen zayıf insanlardan, beceriksiz insanlardan, perişan insanlardan değilim. وَلَا اِنِّي لَحْتَدِ الطَّرِيقِ Yolu da bilmiyor değilim. وَاللّٰهِ لَا اَبِيْتُ الْلَيْلَةَ بِمَكَّةِ Bu ayeti okuduktan sonra bu gece Mekke'de yatmayacağım, Medine'ye hicret edeyim diyordu. Aynı anda. وَاللّٰهِ لَا اَبِيْتُ الْلَيْلَةَ بِمَكَّةِ Bu ayeti okuduktan sonra bu akşam ben Mekke'de yatmam. Hayvanımı hazırlayın, hicret edeceğim. Diyor, Cündüb ibn-i Damre ve yola çıkıyor. فَاَحْمَلُوهُ عَلَى سَر۪يرٍ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَد۪ينَةِ Derhal onun hayvanını hazırladılar, bir sedye üzerine, bir sedir üzerine onu bindirdiler, Medine'ye doğru yollandı. وَكَانَ شَيْخًا كَب۪يرًا Bu Hazreti Cündüb o kadar ihtiyardı ki, o kadar ihtiyar bir insandı ki, شَيْخًا كَب۪يرًا çok yaşlı, çok ihtiyar idi. فَمَاتَ فِي الطَّر۪يقِ Daha yola çıkar çıkmaz birkaç saat sonra yolda öldü ve şehit oldu buyuruyorlar. Ayeti duyar duymaz Mekke'de kalmaktan vazgeçti. Hicretten hem hicrete kadar. Hicret çok mühim bir hadisedir. Bir yerde Müslüman Allah'ın indirdiği hükümlerle yaşayamıyorsa orada bir saniye bile bekleyemez. Allah'ın indirdiği hükümlerle yaşayamıyorsa, Allah'ın hükmü geçmiyorsa, Allah'ın dediği olmuyorsa, Allah'ın nizamı yaşanmıyorsa, Allah'ın iradesi sökmüyorsa haşa, mümin ya orada mücadele edip Allah'ın hükmünü baki kılacak yahut hicret edecek bir farz oluyor. Bu hususu meşhur Elmalı tefsirinin ikinci cildinin 1437. sayfasında da okuyabilirsiniz. Dehşetli malumat veriyor, çok geniş malumat veriyor. Bu kısa ayet-i celileyi ve hicretin hükmünü, manasını arz ettikten sonra hicretin gayesi üzerinde biraz durmak istiyoruz. Aziz müminler, hicret bütün müminlerin bir tek noktaya tevcihinden başka bir şey değil. Yeryüzünde Allah'a inanan müminler, Müslümanların bir noktaya, bir hedefe, bir gayeye yönelmesi bir hicret. Bir gayeye yöneliyor. Bir maksada yöneliyorsunuz. Yeryüzünde hedefi olmayan Müslüman olamaz. Yeryüzünde gayesi olmayan Müslüman olamaz. Müslüman serseri olamaz. Müslüman başıboş olamaz. Müslüman gayesiz olamaz. Müslüman sadece yemek içmek için gelmiş olamaz. Sadece dünyevi nimetleri yiyip de içip de gezip tozup dünyadan zevk almak için gelmiş olamaz. Onun bir gayesi var, onun bir davası var. Hicret bunu planlıyor. Hicret burayı açıklıyor. Aziz müminler, gayesiz yemek yoktur İslam'da. Manasız içmek yoktur. Her yemeğe başlarken, içmeye başlarken, hayırlı bir işe başlarken neden besmele çekmek vaciptir? Allah'a adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Süleyman Çelebi niçin bunu söylüyor? Her hayırlı işe başlarken besmele çekmek niçin vaciptir? Mesela yemek yemeye başlayacaksınız, Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Arabanızın kontağını açıyorsunuz, marşa basıyorsunuz, Bismillahirrahmanirrahim. Evinizden çıkacaksınız, Bismillahirrahmanirrahim. Evinize gireceksiniz, yine aynı şey. Niçin? Niçin? Niçin? Yemek yemeye başlarken neden besmele çekiyorsunuz? Kafirlerin yemek yemesiyle Müslümanların yemek yemesini ayıran nedir? Baş tarafında besmele çekmesi, sonunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin demesidir. Eğer sizin evlerinizde, Müslümanların evlerinde sofra kurulup da yemeğe başlarken besmele çekmeyen varsa, onu ehli küfürden ayırmak tamamen zorlaşmıştır. Ehli küfürden ayrılacaksınız, her şeyinizde ayrılacaksınız. Neden besmele çekiliyor? Neden yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim? Alimlerimiz buyuruyorlar ki, besmele ile yemeğe başlamak demek Allah'ın ismini zikrediyorsunuz. Ya Rabbi, yediğim bu yemeği, içtiğim bu suyu, meşrubatı senin hükmün yerine gelsin diye, senin razı olduğun, senin emrettiğin şeylerde kullanacağım, yediğim bu yemekten aldığım enerjiyi senin yoluna kullanmak için sana söz veriyorum Allah'ım demektir. Böyle yiyeceksin. Yediğini bu mana içinde yiyeceksin. İçtiğini bu mana içinde yiyeceksin. Yoksa basit bir çeyneme hazım makinesi değilsin sen. Ey Müslüman delikanlı, sen yediklerini hazmeden, eriten, tüketen ve en sonunda bağırsaklarında biriken pisliği 100 numara çukuruna boşaltan pislik makinesi değilsin sen. Bir hazım makinesi misin sen? Bir tüketim makinesi misin sen? Hayır. Bakın, Hazreti Mevlana ne söylüyor? Büyük Mevlana, bir yoldan geçiyordum diyor. Allah aşkına dikkat ediniz, gayeyi anlatıyor. İnsanın niçin yedik, yiyip içtiğini anlatıyor. Bir yoldan geçiyordum diyor Mevlana. Bir ses işittim. Şikayet ediyordu, figan ediyordu. Hüzünle, kederle haykırıyor, bağırıyordu. Nereden geliyor bu ses diye merak ettim. Önüme ardına baktım, bir şey göremedim. Biraz ilerledim, bir dereden geliyordu. Bir dereden geliyordu. Biraz daha yaklaştım, dikkatle baktım, gördüm ki bir insan pisliğinden ses geliyor. İnsan necasetinden bir feryat, bir şikayet geliyor. Kulağımı verdim, dinledim ki o insan pisliği aynen şöyle söylüyor. Allah'ım, bir saat evveline kadar ben yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. Beni sana asi olan bir adam, namaz kılmayan beynamaz bir adam, beni yedikten sonra pisliğe çevirdi, pis kokuya çevirdi. Ondan davacıyım, onu kahret Allah'ım diyor. Sen Allah'ın bu güzide nimetlerini yiyip de çürütüp hazmedip kokutan pislik makinası mısın sen? Bir kere bunu anlayalım. Bizim neslimizi bu hale getirdiler.
bizim neslimize bir dava, bir hedef, bir gaye vermediler. Damarlarındaki asil kan bugün asi bir kan haline geldi. Damarlarındaki asil kan diyorlardı ya hani, ne oldu o asil kan? Tam bir asi bir kan haline geldi. Önü alınmaz bir afet haline geldi. Niçin bu gençlere bir gaye aşılamadılar? Niçin mukaddes bir dava aşılamadılar? Niçin kalbindeki imanı söküvaldılar? Gençliğimizin üniversitelerde, gençliğimizin eğitim sistemlerinde kalbindeki imanını, vicdanını, ahlakını, merhametini, namusunu, iffetini, haysiyetini söküp alanlar bir barajın patlaması gibi şimdi gençliğin önünde duramıyor, anarşiyi hiçbir zaman önleyemiyorlar. Sen misin yüreklerdeki imanı söken? Önle bakayım şimdi hadiseyi. Sen misin kalplerdeki merhameti söken? Sen misin lider ve önder ve rehber olarak, kurtarıcı olarak Hazreti Muhammed'den kopan sen değil misin? Sen misin? Önle bakayım hadiseleri. Nasıl önüne geçeceksin? Nasıl önüne geçeceksin? Hani sulh-u sükun? Yurtta sulh, cihanda sulh diyordunuz. Nerede sulh? Sokakta bile sulh kalmadı. İlk okullarda bile sulh kalmadı. Sükunet kalmadı. Bakkallarda, çarşılarda, pazarlarda, memleketin hiçbir yerinde sulh-u sükun kalmadı. Nerede sulh ve sükun? Nerede barış ve kardeşlik? Niçin yıktınız imanı? Niçin kaldırdınız Kur'an'ı? Nerede dünyada sulh? Nerede vatanda sulh? Bir mahallede bile sulh kalmadı. Ortaokulların kapısında jandarma bekliyor. Üniversitenin kapısında otomatik silahlarla kurban olduğum Mehmetlik bekliyor. Hatta parlamentoda bile sulh kalmadı. Cumhuriyet senatosunda iki tane senatör birisi silahını çekme suretiyle öbürünün üzerine senin ananı avradını bilmem ne yaparım diye küfürle hücum ederek anarşiyi senatoya soktular. Nerede sulhunuz sizin? Nerede barışınız sizin? Ey imanı sökenler! Ey Kur'an'ı kaldıranlar! Nerede sulh ve sükun sizin? Allah! Kimi kandırıyorsunuz? Siz mi bu milleti idare edeceksiniz? Sizin birbirine tabanca çeken, birbirine ana avrat küfreden senatörlerin çıkardığı kanunlar mı bu milleti idare edecek? Devletin yarısı ama! Devletin Allah'ı özür insan! İnanmıyorum hiçbirine. İnandırıcı olamazlar. Saygı ve sevgi, saygı ve muhabbet telkin edemezler. Hiç inanmıyorum hiçbirisine. Beni kimse inandıramaz. Birbirine saygı duymayan, birbirini sevmeyen, birbirine silah çeken milletvekilleri, birbirinin anasına uğradığına küfreden senatörlere inanmıyorum, inanmıyorum, hiçbir zaman inanmıyorum. Ve bunların sulhu ve sükunu getireceğine vallahi inanmıyorum. Ey Müslüman delikanlı, ey İslam'ın genci, ey Muhammed Mustafa'nın genci, sana hitap ediyorum. Sen anlamazsan bunu kimse anlayamaz. Sen kavrayamazsan kimse kavrayamaz. Ya Allah'ın dediği olacak ya yok olacaksın. Bir gaye ve bir hedef nerede? Bu gençliğin gayesi nedir? Niçin bir gaye aşılamadınız? Üzerinde yaşadığımız İstanbul'u fetheden Fatih bir gaye için büyümüştü. Bir dava için yetişmişti. Üzerinde yaşadığımız toprakların Fatihi, Sultan Fatih, Sultan Fatih ne diyordu? Bütün hazırlıkları yapmış, Bizans'ın kokmuş ve çürümüş, Hazreti İsa gibi münezzeh bir peygambere Allah'ın oğludur diyen ahmak Hristiyanların elinden İstanbul'u almak için gelmiş, çileden çıkarcasına çalışmış, hiçbir engele, hiçbir meşakkate aldırmadan Rumeli Hisarı'ndaki Hazreti Muhammed'in ismini yaptırmış olduğu Rumeli Hisarı'nın tepesine çıkmış, ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni demiştir. İradeyi görüyor musun? Ya ben Bizans'ı alacağım, ya Bizans beni alacak. Hedefi görüyor musunuz gayeyi? Böyle yetişir insan. Böyle yetiştirilir gençlik. Böyle okutulur insan, böyle yetiştirilir insan. Hani sizin mektepleriniz birbirini öldüren insanların yetiştiği bir vahşet evinden başka bir şey midir? Nerede nizamınız, intizamınız? Nerede sisteminiz, davanız? Nerede geçtiğiniz sizin? Birbirini öldüren nesil yetiştirdiniz, katil yetiştirdiniz. Üniversiteden bugün en çok çıkan katil çıkıyor, katil çıkıyor, katil çıkıyor. Bu mektepler katil çıkarmak için mi kuruldu? Bu millet vergisini katiller yetişsin, katiller çıksın diye mi vergi veriyor bu millet? Hesabı sorulmayacak mıdır bunun? Bu eğitim sistemi değişmeyecek midir? Kur'an'a göre bir eğitim, Muhammed Mustafa'ya göre bir eğitim değişmeyecek midir? Müslüman istemeyecek misin? Müslüman, senin hürriyetin yok mudur? Kur'an'a göre bir eğitim istiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiye sistemine göre mektep istiyoruz demeyecek misin? Uyanmayacak mısın? Evet, bir hedef olacak. Ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni diyen Sultan Fatih'in çocukları. Hangi gaye için yaşıyorlar? Sadece demin Mevlana'mızın dediği gibi yiyip içtiklerini hazmetmek, halletmek, çürütmek, kokutmak için yaşıyorlar. Bunun için yaşanıyor. O zaman hayvanlardan farkımız ne? Hayvanlar dişleriyle parçalayıp yiyorken sen çatal kaşıkla yiyorsun. Farkın bu kadar mıdır? Madeni bir fark mıdır bu? Yediğini ve içtiğini Allah yolunda, Allah'ın hükmü geçinceye kadar mücadelede kullanacaksın. Her şey buna bağlı ve her dava buna bağlı. Bu topraklara ilk defa gelen Müslüman, İlk gelen Müslüman, Eyyub Sultan Hazretleri, Fatih Sultan, kuracaksın. Bu hükmünü İstanbul'a getirmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz Bizans'ı? İstanbul'a Allah'ın hükmünü, Allah'ın iradesini, İslam'ın tebliğatını getirmek için yola çıkan sahabe ordusuna, İslam ordusuna Eyyub Sultan da katılıyor. Halid bin Eba Eyyub el Ensari kaç yaşında katılıyor? 96 yaşında askere katılıyor. Yaşlı mı yaşlı? Ve ordunun içinde devam edip geliyor. Yoldayken ağırlaşıyor, hastalanıyor, bitaatle perişan oluyor. Vefat edecek yavaş yavaş. Ruhunu teslim edecek. Ruhunu teslim edecek Hazreti Allah'a. Kumandan geliyor, sultanımız diyor, Eyyub sultanımız, bir vasiyetin var mı, bir sözün var mı bize? Evet var diyor, vasiyetini yazın lütfen. Ben burada ruhumu teslim edeceğim, beni geriye Medine'ye götürmeyeceksiniz. İstanbul'a kadar beni götüreceksiniz, İstanbul toprağına beni gömeceksiniz. Benim gömüldüğüm toprağın etrafında harp edeceksiniz, cihal edeceksiniz, savaşacaksınız. Siz savaşırken atlarınızın nal seslerini, kılıçlarınızın seslerini işitip toprağın altında Allah'a hamdü sena edeceğim diyor. İslam budur, iman budur, Allah'a inanmak diye buna derler Müslüman. Sen ve ben, siz ve biz ne kadar Müslümanız, nasıl Müslümanız, hangi gayeyle yaşıyoruz, niçin yaşıyoruz? Bu suali sormayacak mısınız nefsinize? Bu suali sormayacak mısınız çocuklarınıza? Ve her sabah güneş doğmadan, sabah namazına kalkarken, yataklarınızdan Allah'ın huzuruna hicret ederken sormayacak mısınız? Benim çocuklarım niçin okuyor? Bugünkü eğitim sistemi içinde okuyan çocuklarınız ne olacak? Sormayacak mısınız çocuklarınıza? Okuyan çocuklarınız ne olacak sizin? Bugünkü anarşizmin, bugünkü korkunç buhranın, bunalımın, bugünkü felaketin içinde okuyan çocuklarınız %99'u Allah'ı inkar edecek. Bu sistem yürümez. Senin ve benim çocuklarım okulda okuyor, en sonunda Muhammed'i inkar ediyorlar. Bu korkunç bir şey, bunun hepsine sor ve bunun tedbirini almayacak mısın? Hicret işte bu demek. Hicret Allah'ın hükmünün bekası demek. Hicret İslam'a dönüş demek. İslam inkılabına dönüş demek. Bütün küfürden, şirkten, dalaletten ayrılıp Allah'a koşmak, Allah'a hicret etmek demektir. Hicret bu manaya geliyor. Ya bu anlaşılacak ya alem İslam mahvolacak. Evet. Sabah namazına güneş doğmadan önce seni huzuruna davet ediyor Allah-u Azimüşşan. Niçin? Daha güneş doğmadan evvela sabah ezanıyla seni niçin namaza kaldırıyor Hazreti Allah Celle Celaluhu? Ey Müslüman! İnsanların içinde benim hükmümü, benim nizamımı, benim Kur'an'ımı sana havale ettim. Yeryüzüne sen hakim olacaksın. Güneşten evvel sen kalkacak, sen Allahu Ekber diyeceksin diyor Rabbül Alemin. Güneşten evvel sen kalkacaksın Müslüman. Ama sen horul horul uyuyorsun. Neden Müslüman senin? Sıcak yatağından ayrılmak istemiyorsun. Sıcak yorganından ayrılmak istemiyorsun sen. Kızından, karından, parandan, pulundan, şehvetli, servetli yolundan ayrılmak istemiyorsun sen. Neden Müslüman senin? Hangi Allah'ın iradesinden bahsediyorsunuz? Sabah ezanını işitir işitmez kalkacaksın. Kalkacaksın. Sadece sen mi kalkacaksın? Evinde namaz kılmakta mükellef olan herkesi kaldıracaksın. İslam alimlerimiz aynen şöyle söylüyor, sık sık tekrar ediyorum ehemmiyetine binaen. Yaşlı hacı efendi sabah ezanını işitir işitmez yatağından kalkar da taharetini yapar, abdestini alır, elbisesini giyer, hiç kimseye dokunmadan sessizce hırsız bir kedi gibi yavaşça kapısının kolunu kaldırır, sessizce evinden çıkıp giderse, camiye gidiyor tabii. Ama ne yaptı? Kalktı, taharetini, abdestini, elbisesini aldı, kimseye bir şey söylemeden. O esnada namaz kılmakla mükellef olan öz hanımını ve nikahlısını sabah namazına kaldırmadı, yatağından kaldırmadı. 15 yaşına girmiş bulunan çocuklarını, kızını ve oğlunu sabah namazına kaldırmadı. Sessizce onları yatakta bıraktı, uykuda bıraktı, sadece kendisi evden çıktı camiye gidiyor. Bu durumda hüküm nedir? Kendisi kalkıp abdestini aldıktan, elbisesini giydikten sonra, öz hanımını sabah namazına kaldırmadan, namaz kılmakla mükellef olan çocuklarını sabah namazına kaldırmadan, onları uykuda bırakarak kapısını açar da camiye yollanırsa, bu adam dört mesele göre cehenneme gitmiş, cehenneme olur olmuştur. Allah'ın hükmünü tatbik etmediği için. Ne diyor Allah'ın hükmü? وَاَمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَاَمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ Ehline, yani hanımına, 15 yaşına girmiş bulunan kız ve oğluna namaz kılmakla emret, onları da sabah namazına kaldır, onları da namaza hazırlamadan, onları namaza kaldırmadan benim huzuruma gel diyor Allah-u Teala. Nerede Müslümanın idraki, nerede Müslümanın zürriyeti, nerede Müslümanın şuuru? Sen çocuklarına hakim olmazsan komünizm hakim olur işte böyle. Sen yavrularının ne olacağını düşünmezsen, işte bugünkü kanlı facialar meydana gelir. O kadar gafletlere şahit oluyorum ki, adam gitmiş, elhamdülillah, canımız kurban olsun bütün hak tarikatlara. Kadiri tarikatı, sultanım, sultanım efendim, Abdülkadir Geylani, kaddesallahu sırrehul ali. Kadiri tarikatına gitmiş, bağlanmış, tamam, amenna. Şah-ı Nakşibendi'ye gitmiş, bağlanmış, amenna, sultanım efendim, kurban olurum. Bağlanmış, bağlanmakla ki her şey bitmiş zannederse, öz çocuklarına bakmazsa, yavrularına, hanımına, çocuklarına namazı, Kur'an'ı, İslam'ı aşılamazsa, vallahi o tarikatta o adamı kurtaramayacaktır. Hiç kurtaramayacaktır. Mes'ulsün Müslüman. Ben şeyhimin eteğinden yapıştım, ben şeyhimin yoluna bağlandım, gece kalkar dersini yaparım, 100.000 defa Sübhanallah derim, tamam cennete giderim dersen, vallahi aldanırsın, vallahi aldanırsın. Hani çocukların senin, hani kızın ve karın, hani sülalen, hani zürriyetin? Sakın ha, sakın aldanmayasın, şeytan seni vesveseye kaptırmasın. Bak sabah namazına kalkıp giderken, öz hanımını yatakta bırakıp gidersen cehenneme gidiyorsun. Nereden bahsediyorsun sen? Hangi zikrullah'tan bahsediyorsun? Ya bütün kurtulacaksın, ya toptan kahrolacaksın. Olmaz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı unutuyor musunuz? Nuh Aleyhisselam, tufan gelmeden önce Allah'ın emriyle gemisini inşa etti. Gemi, Sefine-i Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi inşa edildi, yapıldı, tamamlandı. Biraz sonra Allah'ın azabı gelecek, tufan gelecek. Gark olacak bütün her şey. Hazreti Nuh Aleyhisselam kendisine inananları gemisine aldı. Sahil halinde, henüz daha hicrete başlamadı. Nuh Aleyhisselam suyun üstünde hicret etmiştir. O da bir muhacirdir. Nuh Aleyhisselam da bir muhacirdir. Gemisindeyken henüz öz oğluna yalvarıyordu. Öz oğlu, öz yavrusu, zürriyetinden gelen oğlu, ehlinden gelen oğlu. Ya Büneyyer kemmana, ey benim biricik evladım diyordu Hazreti Nuh. Ey benim biricik oğlum, oğulcuğum, evlatcığım, yavrucuğum, biricik mana, gel gemiye bin, bizimle beraber gemiye gel, gemiye gir, Allah'ın azabı patlak verecek diyordu. Hazreti Nuh oğlunu gemiye çağırıyordu. Sen sabah namazına kalkarken hanımcığım, yavrularım, siz de namaza gelin diye onları namaza çağırmıyorsanız vallahi vazifenizi yapmış sayılamazsınız. Bak Nuh Aleyhisselam ibret al. Ya Buneyyer kemmana, gel yavrum sen de şu gemiye bin. Sen de kalkacaksın, gel yavrum, sen de şu seccadeye, Allah diye secde et diyeceksin. Niçin söylemiyorsun? Sana vazifes değil mi zannediyorsun? Bir etekten yapıştım, bir dergaha bağlandım, tamam cennetliyim diyebilir misin sen? Sen bir dergaha bağlandın ama çocukların hangi dergaha bağlandı, düşünmeyeceksin. Ne saçma bir iddia bu, ne yanlış bir kanaat bu. Ben diyor, şeyhimin eteğine yapıştım, doğru cennete gideceğim diyor. İsterse kızım, karım, ne yaparsa yapsın diyor. Böyle şey olur mu ya? Hangi ahmak söylüyor bunu? Nerede bıraktınız Resulullah'ın sözünü? Kullukum râin ve kullukum mesûlün en râiyyetihî. Her biriniz çoban mevkiindesiniz. Elinizdeki, evinizdeki, idarenizdeki hanımınızdan ve çocuklarınızdan Allah'a yemin ederim ki mesulsünüz diyor Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Hani mesuliyetiniz? Evet. Nuh Aleyhisselam gemisine müminleri alırken öz evladını da çağırıyordu. Sen de çağıracaksın. Ezan okunduktan sonra namaza kalkarken oğlunu sen de çağıracak. Niçin çağırmıyorsun? Peygamberler bunu yapmış, sen niçin yapmıyorsun? Ne oldu sonra? Bakınız, biraz sonra hicret başlayacak. Tufandan, felaketten, Allah'ın korkunç azabından hicret edecek Nuh Aleyhisselam. Oğlu ne cevap veriyor biliyor musunuz? Öz oğlu Nuh Aleyhisselam'ın ne cevap veriyor? Hadi oradan diyor, bu ne adam, deli adam diyor babasına. Sen deli olmuşsun diyor, sen bunamışsın. Sana inanmıyorum diyor, sana hiç inanmıyorum. Babasına söylüyor Nuh'un oğlu. Seavi ila cebelin yasımini. Şu karşıda kocaman bir dağ var ya, ben o dağa çıkarım, o dağa tırmanırım, yükselirim. Senin haber verdiğin dalgalar beni boğamaz diyor. Ahmak insan, aptal insan. Bunu söyler söylemez, sanki o dağların yaratıcısı Allah değilmiş gibi. Korkunç bir dalga geliyor ve Hazreti Nuh'un gözü önünde oğlunu paramparça ediyor. Nuh Aleyhisselam biraz müteellim oluyor, elemleniyor, kederleniyor. Diyor ki, ya Rabbi, hani sen benim ehlimi, ehli iyalimi bu tufanda, bu azab-ı ilahide boğmayacaktın. Halbuki benim oğlumu boğdun burada. Rabbil alemin ferman ediyor. Ey Nuh, innehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değil, o inanmıyor sana, o senin gemine binmiyor, senin seccadene secde etmiyor. Ehlindir, oğlumdur diye söyleme, zürriyetindir oğlumdur diye söyleme, biraz daha ısrar edersen peygamberler defterinden ismini silerim diyor Rabbil alemin. Nerede ehil, nerede zürriyet o? Sen bugün Allah'a isyan eden nesline, bacağına geçirdiği kot pantolonuyla alenen Allah'a isyan eden kızlarına ve çocuklarına ehlimdir, çocuklarımdır mı diyorsun sen? Hangisiyle söylüyorsun bunu sen? Nerede senin zürriyetin? Senin geldiğin camiye gelmeyen, senin secde ettiğin Allah'a secde etmeyen, senin çektiğin besmeleyi çekmeyen, senin okuduğun ezanı okumayan, senin okuduğun Kur'an'ı okumayan, senin ehlin midir, senin çocukların mıdır bunlar? Niçin anlamıyorsun? Niçin çaresine bakmıyorsun? Niçin derdine düşmüyorsun? Niçin çaresini aramıyorsun? İşte hicret bunu aramak demektir. İşte hicret bir arayış. Hicret bir kaçıştır Allah'a. Geçiştir Allah'a. Göçüştür Allah'a. Niçin göçmüyorsun Allah'a? Niçin kaçmıyorsun Allah'a? Niçin geçmiyorsun Allah'a? Hicret bu demektir. Aziz ve asil kardeşlerim, bir sürü meselelerimiz var bizim. Çözülmemiş hiç, kafayı bile kaldırılmamış. Ve biz bunların peşine düşmek yerine, bunları araştırmak yerine, bunları paylaşmak, bunları haklaşmak, hesaplaşmak yerine birbirimizin gırtlağına sarılıyor, birbirimizi çekiştiriyor, birbirimizle durmadan boğuşuyoruz. Ne korkunç bir oyun, ne korkunç bir oyun. Yeryüzünün bütün insanları birleşme sevdası içinde. Birleşmiş milletler var, birleşmiş milletler. Bunlar ne için birleşmiş biliyor musunuz? Müslümanların aleyhine birleşmiş milletler bunlar. Hiçbir Müslüman milletin davası çıkmaz oradan. Hiçbir Müslüman milletin davası hallolmaz. Hepsi birleşmiş. Ve işte geçen hafta içinde memleketimize gelen kafir papa, melun papa bu maksatta gelmiş olduğunu söyledi. Herkes bildi bunu. Ne diyor papa? Anadolu toprakları eskiden Bizans'ındı, Rumlarındı, Hristiyanlarındı. Anadolu topraklarında Aziz Sempol, Sempol dolaştı, Sempier dolaştı. Bu topraklar Hristiyanların toprağıdır diye Ankara'da toprağı öptü kafir. Benim topraklarımdır diye öpüyor. Hristiyanların topraklarıdır diye öpüyor. Bu topraklarda Hristiyanların ayak izleri vardır diye öpüyor. Ama bunu anlayacak akıl nerede? Bunu kavrayacak mantık nerede? Tarihi bilgi nerede? Kur'an'ın hıyası, Muhammed'in şuuru nerede bu millete? Ve geldi İstanbul'a. İstanbul'a gelişinin keyfi kara kaşımızda, kara gözümüz için miydi? Haşa haşa! Asırlardan beri birbirine çekişen, birbirine dövüşen, birbirini tanımayan iki Hristiyan mezhebini barıştırmaya ve birleştirmeye gelmişti papa. Ve Patrik Dimitrios'la bir görüşme yaptılar. Patrik Dimitrios, gazeteleri okuyunca görmüş olacaksınız, yaptığı konuşmada İstanbul'dan hiç bahsetmiyor, İstanbul kelimesini ağzına alıyor, durmadan Konstantinopolis, Konstantinopolis, Konstantinopolis diye bahsediyor. Bizim şehrimizdir diye bahsediyor. Ve görüşmelerinde şunu konuştular. Dediler ki, 14. Hicri asır bitiyor, 15. Hicri asır başlıyor. Yeryüzünde Müslümanlar uyanmaya başladı. Söyleyen Papa, yani Katolik mezhebinin dini lideri, Ortodoks mezhebinin dini lideri patriye söylüyor. Yeryüzünde Müslümanlar uyanıyor. O kadar uyanıyorlar, o kadar uyanıyorlar ki koskoca Amerika'ya kafa tutmaya başladılar. Avrupa'ya kafa tutuyorlar. Yarın daha da bütünleşirlerse, birleşirlerse, anlaşırlarsa, Kur'an'a dayalı bir İslam devleti kurarlarsa Müslümanlarla başa çıkamayız. Gel Patrik, gel Hristiyanlar, birleşelim. Müslümanları ayağa kapatan, Amerika'ya kafa tutan Müslümanların kafasını parçalayalım diye toplantı yaptılar. Hristiyan ittifakını temine çalıştılar. Haçlı zihniyetini temine, temhide çalıştılar. Hristiyanlar birleşmek istiyor. Müslümanlar şu Kur'an etrafında hepsi birleşmek istemiyorlar. Kur'an'dan daha büyük kitap mı var? Kur'an'a göre kurulmuş medeniyetleri görmüyorlar mı? batıl Hristiyanlar, sapık Hristiyanlar, Hazreti İsa gibi peygambere Allah'tır diyen Hristiyanlar, Allah'ın oğludur diye Hristiyanlar, bu kadar sapıkken birleşmek için çırpınıyorlar da alemi İslam niçin birleşmez ya Rabbi, ya Resulallah niçin birleşmez ya Rabbi? Birleşecek, alemi İslam birleşecek, kelime-i tevhidin aşkına birleşecek, Hicret-i Muhammediyen aşkına birleşecek, arşın tersin aşkına ümmet-i Muhammed birleşecek, ehl-i küfrün bütün fesadını kaldırıp atardır. Gayret edin Müslümanlar, çalışın Müslümanlar, birbirinize çekişmeyin, birbirinize dövüşmeyin, parti, pırtı, şu bu sebeple birbirinize hakaret etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinize darılmayın, İslam'ı diriltin, İslam'ı diriltin, İslam'ı diriltin Müslümanlar. Başka çare kalmamıştır çünkü. İşte asırlardan beri Hristiyan dünyası İslam ittifakını engellemeye çalışmışlardır. İslam ittifakı, alem-i İslam'ın birleşmesine en büyük engel olmuşlardır. Ve Müslümanlar sadece bir film gibi seyrediyor hadiseleri. Ne demektir Papa? Papa'nın davası hak mıdır, batılı da kendisidir. Hristiyanlık Allah'a göre lanet altına almış bir hadisedir. Görmüyor musunuz? Bir takım beyanatlar, merasimler, şunlar bu, insanın tüyleri ürperiyor. Efendim, mukaddes şaraba batırılmış ekmek yiyecek. Şu kafire bak hele, şarap mukaddes olur mu ya? Mukaddes şarap, haşa! Ne demek mukaddes şarap? Şarap pisliktir. Hazreti Allah şu Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle buyuruyor. Hepsin min amel-i şeytan feçtenibuhu. İçkinin her çeşidi, şarabı, rakısı, vodkası, viskisi, her çeşidiyle, içki, her rengiyle, her ambalajıyla, her patentiyle, içki şeytanın pisliğidir, şeytanın pisliğidir Allah-u Teala. Onlar mukaddes şarap diyor. Ne serseri herifler bunlar, ne ahmak adamlar bunlar. Böyle şey yok. Bütün bunlar neslimizi yanıltıyor. Dini bir lideri ne için karşılıyorlar? Dini bir patriği papayı ne için karşılıyorlar? Hayır! Müslümanın haysiyetine, Müslümanın şerefine, Müslümanın tarihine uygun bir şekil verilmeliydi. Nerede Müslüman? Nerede şuur? Biz Avrupa'nın kulu kölesiyiz. Biz Avrupa'nın esiriyiz. Hayır Müslümanlar! Kur'an dirilecek, Kur'an uyanacak, bizim içinizde Kur'an hakim olacak. Hiçbir Hristiyani, hiçbir Avrupa'yı fikir tutunma imkanı bulamayacaktır. Uyanın, kendinize gelin, İslam'a sarılın, Kur'an'ın etrafında toparlanın, hiçbir kaynağa, hiçbir sisteme yanaşmayın. Evet, işte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bunlarla, bütün bu hakikatlerle beraber etrafımızı, yeryüzündeki hadiseleri canlandırmak lazımdır. Alem-i İslam'ın uyanışı Hristiyan dünyayı telaşa düşürdü. İslam birliğinin kurulma gayretleri Hristiyan dünyayı korkuya düşürdü. Geçen hafta içinde yine biliyorsunuz İstanbul'da birinci İslam ticaret fuarı açıldı. Bilmem gittiniz gezdiniz mi? Ben gittim gördüm. İslam ticaret fuarı. 19 Müslüman memleket bir araya gelmişler, bir ticaret fuarı meydana getirmişler. O fuarın en yüksek ve en görünür yerine bir ayet-i kerimeyi muazzam bir levha gibi asmışlar. Aynen ayet-i kerime şu, ne kadar güzel yazmışlardı, ne kadar güzel atmışlardı. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Aman yarabbi! Rabbül Alemin'in bu ayetini birinci İslam ticaret fuarının en büyük yerine atmışlardı. Ey yeryüzünün Müslümanları! Allah'ın sizi kafirlerin elinden kurtarmak için arş-ı aladan arza indirdiği Allah'ın ipi olan Kur'an'a toptan sarılın diyordu Allah'ın kitabı. Sizi kafirlerin tuzağından, kuyusundan sizi kurtarmak için Habibullah olan Allah'ın ipi, Allah'ın sicimine sımsıkı sarının. وَلَا تَذَرَّكُوا فِرْكَ فِرْكَ parti parti olmayın diyor Allah-u Teala. Bu ayeti asmışlardı. Hristiyan dünya korkmasın da kim korksun? Batı dünyası korkmasın da kim korksun? Korkuyorlar tabi. Hemen papayı gönderdiler. Aman papa jambon, git anlaşma yap, Müslümanlar ittifakını parçala dediler. Papa bunun için geldi. Aynı şekilde Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak için Mescid-i Haram'ı bastılar. Mescid-i Haram'ı bastılar. Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak, ürkütmek için Mescid-i Haram'ı bastılar. Orayı tertipleyenler kafirlerdi. Orayı basanlar Allahsızdı. Orayı basanlar Kadiroğlu kafirlerin ta kendileriydi. İşte ayet-i kerime. Bu mevzuda ayet-i kerimeyi okuyup dersi toparlayacağım. Ve gelecek ders biraz daha etrafı duracağım. Saat doldu, zaman doldu. Mescid-i Haram'ı basmakla alakalı olan Bakara Sure-i Şerifesinin, Bakara Suresinin 114. ayetinin geniş izah ve tefsirini inşallah haftaya pazar gününe bırakıyorum. Cenab-ı Hak, Hazreti Mevlamız, Rabbül Alemin, İslam'ı versin inşallah. Kuvvet versin inşallah. Saatimiz doldu. Haftaya bu kürsüde, bu yerde, bu konuyu daha etraflı devam ettirmek için bu maksat ve niyetle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın. Cennet ve cemaline kabul eyle. İslam'a iktidar ver Allah'ım. Kur'an'ı bize hakim eyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimin dualarını makbul eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile çığlık çığlık buyurun. Bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi Yahudilerin, Ya Rabbi Hristiyanların, Ya Rabbi kapitalizmin, Ya Rabbi komünizmin, Ya Rabbi siyonizmin, her türlü afetinden, tuzağından ümmeti Muhammed'i hayat eyle Ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle Ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi Hicri 15. asra girerken İslam'ın devletine kavuştur Ya Rabbi. Hizmet şuurları Ya Rabbi. Sefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle Ya Rabbi.